bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anadolu Erenleri Gülal Öz. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Hüseyin Gazi Derneği, Yol Bilim Kültür Araştırma Yayınları. 1. Baskı, 3 Kasım 2006. Video Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Mart 2007. Okuyan Levent Filyoz. Anadolu Aleviliğinin Tarihi Kökleri, Anadolu Erenleri. Altı Nokta Körler Derneği'ne 12.02.2007 Gülağ Öz. Sözbaşı. Alevilik bugünkü konumuna yüzlerce yılda ancak gelebilmiştir. Alevilik sürekli değişen, kendisini günün koşullarına göre biçimleyen bir düşünce akımı ve inançtır. İnsanlığın varoluşuyla ortaya çıkmış, Hazreti Muhammed dönemiyle İslam'a girmiş, tarihi süreç içerisinde de gelişerek bugünlere ulaşmıştır. İlkin Hazreti Muhammed'in yakın ilişki içerisine girerek onlara devlet içerisinde önemli mevkiler verdiği düşmanları, Hazreti Muhammed düşüncesine uygun olmayan davranışlar içerisine girmeleri, Arap-Emevi şöbenliğine dayanan bir sistemin temellerine doğru yaklaşırken, Hazreti Ali taraftarları bunu sezmiş olmalı ki açıkça muhalefet etmeye başlamışlardır. Bu muhalefet Hazreti Muhammed'in ölümüyle hız kazanmış, dört halifeler döneminde her adımda Hazreti Muhammed ve Ali'nin haklarının gasp edilmesiyle devam etmiştir. Hazreti Ali'nin öldürülmesi Kerbela'da Hüseyin'in katledilmesiyle de doruk noktasına çıkmıştır. Emevilerden farklı davranmayan Abbasiler dönemlerinde de durum hiç değişmemiştir. Hazreti Ali soyunun bitirilmesi için sürekli baskı ve zulüm yapılmıştır. İranlılar ve Türklerin Müslümanlığı seçmesiyle Ali yandaşlığı önemli bir güç kazanmıştır. Çünkü İran gibi tarihsel ve kültürel anlamda büyük bir geçmişe sahip ulus ile kendi gelenek ve göreneklerine dayalı göçebe kültürü taşıyan Türkler, Arap-Emevi dayatmasına dayalı bir dini kabullenmeleri zor olmuştur. Muhalefet cephesi Türkler ve İranlılarla önemli bir güç kazandı. Hatta Türkistan'da oluşan Horasan tasavvuf okulları bu muhalefetin işini daha da kolaylaştırdı. Bu kez düşünsel düzeyde Ali yandaşlığı gelişmeye başladı. Türklerin Arap cephesindeki Alevilikleri ancak acınsal ve ezilenin haklarını almanın daha geniş anlamda mağdurun yanında yer almaları, ehli beyti kollamaları, sahiplenmeleri, akrabalık durumda ilişki kurmaları düzeyini aşamadı. Ancak Hazreti Ali İmam Hüseyin sevgisi Arap cephesinde bu bağların sürmesini sağladı. Bugün Anadolu Alevi dediğimiz Alevilik, Şii diye nitelendirilen diğer Ali taraftarlığı Alevisine benzememektedir. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeleriyle birlikte yeni bir düşün akımı da birlikte Anadolu topraklarında filizlenerek bugünkü Aleviliğin kökleşmesinin ilk adımı oldu. Anadolu Aleviliğinin temelleri Horasan okullarında atılmıştı. İslam'ın değişmeyen kurallarına, Sünni fıkıhçılarının getirdikleri katı sisteme karşı Türk düşün adamları, tasavvufçuları daha yumuşak, daha insani, daha da hoşgörüyü geliştiren fikir okulları ortaya koydu. Bu okulların Anadolu'ya uzanan kökleri hiç kuşku yok ki Horasan erenleri dediğimiz bilginlerle doldu. Horasan hocaları Anadolu Aleviliğinin gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Hallacı Mansur, Ebul Vefa, Ahmet Yesevi bunların önemlileridir. 11. yüzyıldan beri Anadolu'da var olan Selçuklu Türk Devleti, yapısal olarak İslam'ın Sünni kuralları çerçevesinde var olan bir yapıdadır. Eğitim ve öğretimde ve devlet yönetiminde Anadolu'da çoğunluğu oluşturan Türkmenlere ters düşmekteydi. Temelini İran Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ten alan Nizamiye medreseleri tamamen Arap ve Fars çizgisinde eğitim vermektedir. Göçer Türkler ise istemeseler de bu eğitimin içine çekilmek isteniyordu. Horasan okulu bilginlerinin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte ilkin bir duraksama yaşanmış, ardından da Anadolu Türk okulları tekkeler ortaya konulmuştur. Bu tekkelerin kurucuları medreselerde verilen eğitim ve öğretime bir tepki olarak tamamen Türkçe ve Türk diline dayalı bir eğitim fikrini geliştirdiler. Bu okullar Anadolu Aleviliğinin temel kurumları olmuştu. Bugünkü Aleviliğin teorisi bu okullarda geliştirilmiştir. Tekkelerden mezun olan dervişler Anadolu'nun çeşitli yerlerine ocaklar, dergahlar, tekkeler açarak çalışma alanını geliştirerek tüm Türkmenleri ve Kürtleri, diğer azınlık insanları kucaklamışlardır. Anadolu Aleviliği tamamı İslam'a dayalı bir akım değildir. Ancak İslam'ı dışlayan bir düşünce de değildir. Çeşitli dinlerin benimsenebilir özelliklerinden aldığı fikirlerin bileşiminden meydana gelmiştir. İslam, Şamanizm, Mani, Zerdüşt, Hristiyanlık, Budizm ve benzeri dinlerin etkileri vardır Alevilikte. İşte bu kitap 13. yüzyıl Anadolu'sunda oluşan felsefe ve düşün okullarını kurarak yeni bir medeniyet ortaya koyan insanların, o zamanın söylemiyle evliyaların, pirlerin, velilerin, bugünkü söylemiyle bilim adamlarının, profesörlerin, öğretmenlerin yaşamlarını ve öğretilerini ortaya çıkartmak amacıyla hazırlanmıştır. Anadolu Türk ve Alevi tarihinde daha niceleri vardır ki elimiz yetişmemekte, yer ve zamanımız el vermemektedir. Ancak Aleviliğin temelleri ve kökleri olarak kabul ettiğimiz 12. yüzyıl Horasan okulları ile 13. ve 14. yüzyıl Anadolu Türk Alevi okullarının temellerini baz aldık. 15. ve 16. yüzyıllara değinmekten özellikle kaçındık. Zaman bizi çok daha birilere getirecekti. O zaman gerçek temellerin hiçbirinin önemi kalmayacaktı. O nedenle 13. yüzyıl ağırlıklı oldu. Ancak kitabımızın bu baskısına 16. yüzyıldan Şah Hatayi, Kalender Çelebi, Pir Sultan Abdalı ve Sünni gelenekten gelen çok genç yaşlarda idam edilen Oğlan Şeyh'i de aldık. Bu kitap bir iddia değil, yeni bir buluşu ortaya koyma çabası hiç de değildir. Anadolu aydınlarının yaşamı, düşünsel felsefesini ele almak, derli toplu bilgileri bir arada bulma imkanını ortaya koyduk. Bu kültüre bir adım yaklaştımsa ne mutlu. Güla Öz. Eşim Sevgiye. Aleviliğin tarihsel kökenleri. Türklerin İslam dinine geçmesi, Emevi saltanatının yıkılması, Abbasi halifelerinin Selçuklu sultanlarıyla yardım ve dayanışma içerisinde olmaları, Emevi hanedanlığının Arap milliyetçiliğine dayanan bir İslamiyet sürdürmeleri karşısında, ilk başlarda Abbasilerin daha özgür ve gelişebilir bir İslamiyet çizgisini sürdürmeleri, İslamiyet'in yeni merkezi Bağdat ve çevresinde büyük kültür merkezlerini de ortaya çıkarttı. Özellikle Horasan bölgesinin eski İran kültürünü içinde barındırması, İran ve Türk kültürlerinin İslamiyetle kaynaşmaları sonucu İslam düşüncesine yeni yorumları getirdi. Tasavvuf akımları ve ittikadı ve fıkhi mezhepler gelişmeye ve özgür bir din ortamı oluşmaya başladı. İslamiyet'in İran ve Türk bölgelerinde yeni fikirlerle karşılaşması, hele Türkistan'a adım atması, Herat, Nişabur, Belh, Merv, Buhara kentlerinde yeni yeni tasavvuf okullarının kurulmasına neden oldu. Türkistan'ın Horasan bölgesi bu nedenle batını İslam çevresini oluşturan kültür merkezlerini de beraberinde getirdi. Selçuklu sultanlarının konuya sıcak bakmaları sonucu Doğu'nun ve Batı'nın önemli bilim adamları da bu bölgede toplandı. Sünni ve Şii mezhepleri kendi okullarını kurarak fikirlerini yaymayı sürdürdüler. Özgür ortam sayesinde bilim adamları toplum önünde fikirlerini rahatça tartışıyordu. Sünni itikadı mezheplerinin karşısında Mutezile okulu taraftarları, Şii ve Batıni Sufistler varlıklarını ortaya koyuyor, her düşünce kendi okulunun gelişmesi için sultanlardan yandaş bulmaya çalışıyordu. Şiiliği benimseyen Türk dervişleri eski ozan geleneğinden gelen ve şamanist düşünceden de vazgeçmeyen bir sentez oluşturmuşlardı. Tasavvuf düşüncesinde olanlar daha çok mütezileciler, Mazdek, Zerdüşt ve Mansur'un görüşlerini benimsiyorlardı. Türkler İslamiyet'e geçişlerini kültürel bazda İran'dan almışlardı. Yakın komşusu olan İran'ın yıllar boyu birbirlerinden etkilenmeleri, ilişkilerini sürdürmeleri doğallıkla kolaylaştı. İran'ın geçmişten gelen kültürel kimliği İslamlaşan İran'a bir şey kaybettirmedi. Aksine İran kısa sürede kendi kültür yapılarıyla İslam'ın diğer kavimlerini de etkisi altına aldı. Türklere İran aracılığıyla ulaşan İslamlık İran'ın Zerdüşt öğelerini benimsemesi kaçınılmazdı. Asya'dan eski Yunan topraklarına kadar uzanan geniş alanda uygarlık kurmuş olan Persler İslamiyet'i isteyerek benimsemediler. Kendilerine zorla dayattırılan İslamiyet çizgisini kültürleriyle birleştirip yeni biçimiyle komşularına sundular. Bin yıllık bir geçmişi içinde barındıran Mezopotamya, Yunan ve Anadolu kültür mozaiğinden oluşan bir birikim, doğallıkla yeni Anadolu Türkiye'sinde etkili olacaktı. Arapların İran ve Türk bölgelerini Müslümanlaştırmaları ancak İran'ın güç kaybederek imparatorluğun sarsılması sonucu İslam'la iletişim kurulmasına neden oldu. Durum Türkler için de öyleydi. 50 yıllık bir direnç sonunda Göktürk Devleti'nin parçalanması karşısında Arap baskınları sonucu Türk köylüsünün tarlaları yakıldı, evleri yıkıldı. İnsanlar açlığa ve sefalete itildi. Tüccarların ticari yolları Arap istilacılarınca kesildi. Sıkıştırılan toplum zorunlu olarak İslam dinini benimsemek durumunda kaldı. Ancak kendi gelenek ve göreneklerini de terk etmeden İranlı ve Türklerin Müslümanlığı benimsemeleri, Emevi Arap İslamlığı yerine yine de Ali taraftarlığının başını çektiği muhalefete destek vererek oluştu. Zaten Ehl-i Beyt inancı Türklerin bünyelerine uygun düşmekteydi. Emevilerin dayattıkları yağmaya, talana, şövenizme dayalı bir Müslümanlık yerine Hz. Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'in yolunu benimseyen anlayışla birlikte Arap istilacılarına karşı tepkiyi de içinde taşıyarak ortaya çıktı. İranların ve Türklerin Ali yanlısı bir İslam benimsemeleri kendi kültür ve gelenekleriyle de ters düşmüyordu. Arap milliyetçiliğine dayanan İslamiyet'i isteksiz kabullenen İranlılar, Zerdüşt düşüncesini de silip atmadılar. Onu İslam tasavvufu içine yerleştirerek korudular. Türkler de öyle İslam tasavvufunu kendi mazdekçi şamanist görüşlerini de terk etmeden benimsediler. Devletin sünni itikadı mezheplere sağladığı büyük imkanlar, bu doğrultuda kurduğu okullar, yaptığı eğitim zamanla İranlıların işine de gelmeyerek kendi kültürlerini Arap-Acem bileşimiyle Müslüman toplumlarına kazandırma yoluna gittiler. Buna karşın Türklerin büyük bir çoğunluğu Arap-Acem kültürünü benimseyemedi. Kendi gelenek ve göreneklerini terk etmeye hiç de niyetleri yoktu. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüttüler. Düşünceleriyle paralellik gösteren Mutezile görüşleriyle Mansur'un düşüncelerini paylaştılar. Hallaç Mansur'un ortaya koyduğu tasavvuf Arap İslamı'yla uyuşmuyordu. Katı kuralları alt üst eden, insanın özüne dayanan, gerektiğinde de baş kaldırmayı da içeren bir düşünceydi. Bununla birlikte Türkler ulusal kimliklerini de korumayı ihmal etmediler. Şamanist ve mani Türk geleneği İslamiyet içerisinde Aleviliğin, özellikle Anadolu Aleviliğinin doğuşunu hazırladı. 925 yıllarına gelindiğinde Alevi düşüncesi Horasan'a tümüyle hakim olmuştu. Kendi ulusal kimlikleri içerisine gelenek ve göreneklerini de İslam'ın bir bölümüyle bütünleştiren Türkler, Ortadoğu'nun tümü içerisinde dengeleri değiştiriyordu. Kendisine yakın gördüğü akımların benimsedikleri görüşlerini İslam ve şamanist düşünce çevresinde birleştirerek yeni bir akım ortaya koyuyorlardı. Bu akım Batılıların heterotoksi dedikleri, İslamiyet'in kural dışı yeni akımlara da açık olan bir görüştü. İşte bu doğrultuda Horasan Alevi okulları ortaya çıktı. Türkistan ve Horasan çevresinde oluşan tasavvuf ve sufilik kısa süre içerisinde bölgelere yayıldı. Tasavvuf düşüncesi bir bakıma İslam'ın katı kurallarına meydan okur nitelikteydi. İslam düşünce eylemlerini yaymak, yorumlamak, geliştirmek amacıyla yola çıkan bu düşünce, zamanla İslam'ı sorgulayan eleştirisel bir yol izledi. Tasavvuf düşüncesi insanı Tanrı'yla bütünleyen, Tanrı'yla birlikte sayan bir yoldu. İslam ağırlıklı gözükse de daha çok eski Yunan, Budist, Zerdüştlük, Mani, Totemcilik gibi kültürlerin varlıklarını ve etkilerini de taşıdı. Nişabur, Merv ve Herat kentleri önemli kültür merkezleri olma özelliğiyle birlikte tasavvuf kültürünün yayılmasına da büyük görev üstlenmiştir. Bu kentlerde ve çevresinde önemli miktarda bilim adamı ve tasavvufçu sufis yetişmiş veya bu bölgede toplanmıştır. Tusi ile Abu Ali Halis gibi ilk Türk tasavvufçular da burada adlarından söz ettirmeyi başardılar. Bu sayede Buhara, Semerkant gibi Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu akım etkili olmaya başladı. Hz. Ali yandaşlığının bölgede gelişmesi ve bu düşünceyi taşıyan Sufi dervişleri de bu hareketin içine çekti. Bölgedeki Türk hükümdarlarının Sufi dervişlere sıcak bakmaları sonucu, Şii ve Alevi tasavvufunun dışında Sünniliğin temelini oluşturan Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi düşün okullarını etkinlikleri de arttı. Bu amaçla kurulan tekke ve medreseler çoğalmaya ve yüzlerce öğrenciyi eğitmeye başladı. Alevi tasavvufunun etkileşim alanı İslami değerlerle sınırlı kalmayıp çeşitli din ve kültürlerden etkilenmiştir. Daha çok maniciliğin izleri görülmektedir. Mani dini Orta Asya'ya 11. yüzyıl başlarına girerek kısa sürede etkilerini göstermiştir. Hatta 763 tarihinde Uygur hükümdarı Köyük Ağan Mani dinini ülkesinin resmi dini yapmıştır. Alevileri derinden etkileyen Mani dini Türk göçleriyle birlikte Anadolu'nun içlerine kadar yayılmıştır. Manicilikte üç mühür üçlemesi, Alevilikteki eline, diline, beline üçlemesine uyum göstermektedir. Bir lokma bir hırka Aleviliğe manicilikten geçmiştir. bir lokma bir hırka Alevi gelenekleriyle birleşerek tasavvuf okulları ile Alevi Bektaşi cemlerine kadar girmiştir. Mani inancının taşıdığı toprak, hava, su, ateş gibi dört öğe Türk Aleviliğinde de aynen benimsenmiştir. Eline, diline, beline ilkesi manicilikte üç mühürden gelmektedir. Aleviliği etkileyen diğer bir din de Zerdüşt'ün Avesta adlı kutsal kitabıdır. Avesta daha çok Mazdekçilikten kaynağını almıştır. Mazdekçilikten esinlenen Avesta büyük bir reform yapmıştır. Tapınçın yanında üretim-tüketim ilişkisiyle de ilgilenmiştir. Bu sistem Aleviliğin üretim ve paylaşımı olan kara kazan sistemiyle uyumludur.
Ayrım sonu.